be the best. I want to be the best. Simple as plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 30. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uğurüzümcü. Bugün yanımda Yılmazcan Özardıç var. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin?
İyiyim. Sonunda bir playoff galibiyeti gördük. O yüzden mutluyuz. Sen nasılsın?
Aynı şekilde uzun süre sonra galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Uzun süre oldu ama artık bundan sonra bir sonraki galibiyet umarım bir sonraki gelecektir. Ve hızlı hızlı kaybettiğimiz seneleri telafi ederiz diye umuyorum. Koca 7-8 seneyi bitirmiş oluruz yani. Bu hasretler hızlı şekilde bitsin ki biz de en sonunda belki de bir şampiyonlukla o acı dolu dönemi tamamen unutmuş olduk.
Kaç işte 2012 senesinden beri, o Oklahoma serisinin 3. maçından beri Lakers'ın aldığı ilk galibiyeti aldık 2. maçta.
Aynen. Bakalım. 3000 günü uzun süredir.
Yani kaç 2016 gün mü neymiş ya, saçma sapan.
Yani saçma bir gerçekten acayip bir gün sayısı yani. 3000 günü yani düşünüyorum 3000 gün nasıl geçer diye, bu şekilde geçiyormuş demek yani. Hani 8 sene çok uzun bir zaman. Dediğim gibi umarım bundan sonra bir daha böyle bir dönem yaşamayız yani. Bu kadar sıkıntılı bir dönem Lakers camiasına bir daha yaşatmasın. Bu NBA yönetimi diyorum. Lakers yönetimi diyorum.
NBA yönetimi.
Abi tabii artık o kadar da o kadar da olsun ya. Artık adamların ellerindeki en önemli değerini bu kadar yerlerde süründürmesinler. Yani New York'u süründürüyorlar, o zaten daim yani. Ebedi adamlar yine 8. sıraya düşmüş. Ben anlamadım, bu nasıl bir lanettir yani.
Dün değil, ondan önceki gün Devlet'le konuşuyorduk. Portland yenilgisinden sonra şey demişti. New York'un en son playoff galibiyeti hala Lakers'tan daha yakın falan demişti.
yani ben Clippers, özür dilerim. Knicks'in yani hani 3 senede 5 senede falan toparlanması çok kolay değil ya. Yani hani böyle çok top seviye 7-8 tane 10 tane NBA'nin en iyi oyuncularını bir tanesini, iki tanesini getirmeleri lazım ki ancak o şekilde bir daha ligin tepesine çıksınlar. Yoksa çok yani oradaki eldeki malzeme falan da beni hiç açıkçası heyecanlandırmıyor. Bir de üstüne Tom Thibodeau'yu getirdiler. Yani bir genç bir takıma daha ne kadar daha kötü bir şey olabilir? Hani koç olabilir onu bilmiyorum. Şeyde bir yazı vardı. Sanırım genç oyunculara sormuşlar. Hani çoğunluğu genç oyuncu olan bir zümreye sormuşlar. Hani hangi koç için oynamak istemezsiniz diye. Hani Jim Boylan'ın bile önünde Tim Thibodeau çıkmış yani. Hani aslında çok üzücü bir durum. Knicks de getirdi yeni yönetimle beraber koçu, bilemiyorum yani. Vallahi bir de 5 senelik de kontrat vermişler. Bütün Knicks taraftarlara sabır diliyorum buradan yani şimdi.
5 sene otomatik ayar ya. Biz Vogel'a vermedik bir tek işte. Ty Lue'ya vermediğimiz için kaçmıştı ya hatta.
Aynen yani. Ama benim aklımda da her zaman yani bunu da söyleyeyim, hep böyle bir yani what if sorusu olarak kalacak yani. Çünkü Lue'nun birinci asistan olarak Vogel'ı savunma koordinatörü olarak getirmek istediğine dair haberler de vardı. Daha Vogel'ın ismi geçmezken, Lue'yla görüşülürken. Hani bu hücumdaki problemlerimizi de göz önüne aldığımız zaman LeBron James takımının daha önceden Ty Lue ile çalıştığı dönemdeki takımı hatırladığımız zaman hani ya öyle olsaydı ne olurdu gibi bir soru hep kafamda var. Ne kadar Vogel yani 100 üzerinden 90-95'lik bir iş yaptı bence. Ama hani o şekilde ne olurdu? Bence senin de aklında zaten vardır yani. Hani olsaydı ne olurdu? Daha iyi olur muydu? Hep ben kendi bu döneme bakınca bir daha soracağım kendime yani üstümeli.
Bakalım ya. Biraz çok emin değilim. Şu an hani takımın performansı da az çok mutluyuz hani genel olarak baktığımızda.
Tabii, kesinlikle.
Bugünkü konularımız Lakers'ın ilk iki maçı olacak. İlk maç işte Lakers yani çok kötü oynadığı maçı kaybederek işte playofflarda ilk maçını kaybetti Blazers'a. Önce ondan biraz bahsedeceğiz. Hem genel bir maçı konuşuruz, hem detaylarını işte beğendiğimiz beğenmediğimiz noktalarına değiniriz maçın. Daha sonra işte ikinci maç daha yüzeye el geçeceğimiz bir maç olur büyük ihtimalle. Çünkü çok rahat geçti Daha sonra da sonraki maçlardan beklentilerimizi konuşup sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. İstersen ilk maça başlayalım.
Tamamdır abi.
İlk maç, ben de bir önceki podcast'te biraz bahsetmiştim. Hani pek çok kişinin de tahmin ettiği gibi Lakers bubble'ı çok gevşek geçirdiği için 8 maç o şeylerde, seeding maçlarında, sıralama maçlarında çok ciddiye almadıkları için biraz formsuzdu. Özellikle şut performansı olarak da çok kötü durumdaydı. Normal sezonda da vasat bir şut takımıyken çok çok kötü şut attılar bubble'da. Ve Blazers'a tam tersi her maçta böyle dişe diş kana kan oynayıp son çeyreklerde son toplara getirip maçları. Bir işte Clippers'da Lillard'ın kaçırdığı o faullerle kaybettikleri maç var. Onun dışında her maçı son toplarda böyle kazanan ve hani gerçekten buraya yani %100'e, %110'la falan efor göstererek gelen bir takımdı. Ve ilk maçta da Lakers'ın özellikle ilk çeyrekte gevşek başlamasını çok iyi cezalandırdı Blazers. Ve hani bir şekilde Lakers geri dönse de maça, sonda yine son topları oynamayı bilen taraf Blazers olduğu için kazanmayı da bildiler. Ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
Abi çok güzel özetledin zaten. Yani yaklaşık olarak 4 aylık bir aradan sonra Lakers'ın sıralama maçlarını da tamamen lay lay lom sanki bir preseason gibi geçirdiği dönemde Portland'da her maçı sanki NBA final 7. maçı son periyodu gibi geçirmişti. Öyle olunca da o sertliğe ve oyun ritmine ve aynı şekilde de hani oyun alışkanlığına karşılık veremedi Lakers. Hızlı şekilde zaten 16 sayı geri düştü. Ondan sonra da hep böyle bir takip maçı oldu Lakers için. Takip etmeye çalıştı, öne geçti, bir daha geri düştü, bir daha öne geçti, 6 sayı öne geçti son çeyreğin son dakikalarında. Ama hep takımda bir tedirginlik olduğunu hissedebiliyorduk. Maçın sonunda da Lillard'ın yarattığı sayılarla birlikte zaten Portland direksiyona bir daha geçince ondan sonra Lakers'ın çok tedirgin son 2 dakikası, 2,5 dakikası da Portland'da açıkçası maçın son hücumlarını rahat şekilde getirmesine de yol açtı. Yani Trent'in üçlüğünde maç 2 sayı düştükten sonra bir üçlükte 5 sayı çıkınca orada açıkçası bence maç bitmişti zaten. Orada son 5 sayıdayken Caruso'nun attığı saçma salak topta zaten üstüne hani pastırı mumunu dikti. Yani orada LeBron tabii Danny Green'i vesaire tamamen sanki yokmuş gibi farz edip de dönüp dolaşıp topu bubble'da %3'le falan şut atan Caruso'ya vermesi zaten. Hani Lakers için o maçın özelinde ve özetini çok net şekilde belli eden bir hücumdu bence. Hani sen de zaten aynı şekilde katılıyorsun diye düşünüyorum ama yani bu kadar facia bir hücum gününde, yani hücum demeyeyim de şut gününde, dolayısıyla hücum gününde hani maçın son dakikalara kalması Lakers'ın ve Lakers'ın geride şekilde, geride olduğu şekilde son dakikalara kalması en son isteyeceği şeydi muhtemelen. O da olunca zaten ondan sonrasını ne kadar ne yaparsanız yapın döndüremedik yani. Tabii sıkıntılı bir maçtı. Bütün maç boyunca çok açısı tedirgindi bence Lakers. Ve yani ne olursa olsun Lakers yine maçı kazanmaya kazanma noktasına getirdi. Bu benim için önemliydi. O kadar şuttan sonra o kadar facia bir şut performansıyla yine de savunmasıyla yani ite kaka bir şekilde bir şeyler yaparak yine maçı sonuna doğru getirdi. Ama orada tabii biraz Damian Lillard farkı ve Lakers'ın tuğlaları maçı özetledi yani. O şekilde oldu abi, ne yapalım yani. Gerçekten komik bir yer. Ben de hani artık birileri sallıyor yani öyle çok bakmıyorum zaten nasıl olsa girmeyecek diye. Hani üçlükleri KCP'dir, Danny Green'dir. Maçın başına zaten birkaç tane attı. Top Panya'nın yanına falan atıyor yani bomboş. Abi yani hani adam bu bir tane dövme yaptırmış şey diye, red shot diye. Yani ondan sonra zaten hani uçtu gitti yani hani bütün şut özelliği yani. KCP de bütün sene boyunca yattıktan sonra birinci maçta ölüm gibiydi. Öyle olunca da ne olursa olsun kazanamıyorsunuz yani. Ne kadar iyi savunma yaparsanız yapın. Ne kadar eşleşme avantajınız olursa olursa olsun yani.
Ya şut kısmından bahsettin. Aynı zamanda hani sadece üçlüklerden değil, genel olarak saha içinden de çok kötü oynadı Lakers. Hani saha içinden %35, üçlüklerden %15. Yani çizgiden de %64 çok da attığı bir maçta, yani son çeyreğin belli bir kısmında 6 sayı öne geçmiş olması bile zaten bir mucizeydi. Hani LeBron çok fiziksel olarak iyi gözükmese de ekstra bir maç oynadı sonuçta. İlk maçında triple double yapan, yani Lakers'ta bir ilk playoff maçında triple double yapan Magic'ten beri ilk oyuncu olmuş zaten. Yani LeBron'un performansına özel olarak değinmek lazım. Yani ne kadar iyi gözükmese de yani kendi şartlarında iyi bir maç çıkardı. Biraz işte çember etrafında bitirme konularında problem yaşıyor şu an. Ama takımda geri kalanına baktığımızda, hani ilk 5'e özellikle baktığımızda Davis istatistikleri iyi gözükse de kötü bir maç çıkardı. Hani ilk yarıda biraz skor yükünü sırtlasa da onu daha çok faul çizgisinden götürdü. Çok bol bol çizgiye gitti ki hani bu hakemlere ağlamak değil. Çünkü genel olarak hakemler iki taraf için çok kötüydü. Yani bu bubble boyunca hakemler çok kötü ya. Ben ilk yarı yine maçtan inanılmaz soğudum. Maçın ritmini yok ettiler. Durmadan düdük, durmadan düdük. Hani Lakers'ın lehine de, Portland'ın lehine de. Yani hakemler gerçekten facia ve beni belki de bubble'dan en çok soğutan şey şu ana kadar hakem performansı oldu. Dediğim gibi hani bunu bir tarafa bilerek ve isteyerek taraflı olduklarını düşünmüyorum. Genel olarak kötü olduklarını düşünüyorum sadece. Sen ne düşünüyorsun?
Abi o şekilde aynı şekilde düşünüyorum. Hatta şunu diyebilirim. Lakers'ın yani bu bubble'da iki tane, yani birinci maçın sonunda, birinci maç bittiği anda Bubble'da iki tane önemsediğim maç oldu. Birincisi Clippers'la oynanan ilk maç, ikincisi de Portland'ın serisinin ilk maçı. Yani ondan sonra zaten hani bu sıralama maçlarında diğer 7 maçı Lakers'ın hiç önemsediğini düşünmüyorum. Ama bu iki maçın da ortak noktası zaten ilk yarının, iki maçın da ilk yarısının göz kanatıcı şekilde ve artık hani izleyenleri çıldırtacak şekilde fazla faullerle geçmesiydi. Yani bir de iki maçta da aynı şeyi hissedebiliyordu izleyen kişi. Ya ikinci çeyrek başladı. Bir tane saçma bir foul çaldı hakem. Ondan sonra bir kısım oyuncu bir oyuncu grubu itiraz ediyor. Dönüyor, bir sonraki hücumda hemen bir telafi diyor. Yani sürekli bunu artık bayağı maçı izlemeyecek şekilde getirdiler. Fouller bu sefer mesela hani normal maçın ritmini kayboluyor. Çok küçük bir şeye foul çalmaya başlayınca sertlik de tamamen gidiyor. Öyle olunca da maçın bütün zevki ortadan kayboluyor. Tabii ikinci Portland serisinin ilk maçı da bizim için çok zevkli bir maç değildi zaten her açıdan da. Yani o mesela abi bir tane Nurkic'e çaldıkları hücum foul var. Kendi sahasında perde yaparken falan. Hani yani onu çalacaklarsa zaten NBA'de maç oynanmaz yani. Ama öylesine hani bir telafi düdüğü olarak çaldılar. Umarım bundan sonraki maçlarda biraz daha playoff sertliği göz önüne alınır yani. Hani sadece Lakers maçında değil, mesela o Dallas serisi ilk maçında Porzingis'i atması falan hani hakemlerin. O da mesela yani normalde bence kesinlikle olmaması gereken bir şey. Ama hani bu bubble ortamında muhtemelen taraftarların da olmamasıyla ve çok fazla oyuncuların seslerinin de hakemlerin kulağına daha rahat gitmesiyle onların da ayarı bozuldu. Zaten hiç ayarları yoktu. Daha da bozuldu yani. Facia bir performans görüyoruz. Artık yani NBA bundan ileriki dönemde bir çözüm bulsun buna. Yani artık yapay zeka mı getiriyorlar, ne getiriyorlar? Gerçekten yani yoksa oyunun hızlanmasıyla beraber bu hakemler hiç katlanamayacak düzeye gelebilir diye düşünüyorum yani.
Öyle valla. Yani ilk maçta tekrar maça da dönersek de hani bu biraz işte formda takımla formsuz takım karşılaştığında işte underdog olan tarafın işte ekstra bir maç çıkararak kazanması hikayesi gibiydi. Bu biraz da hani dediğim gibi beklenen, yani bir tahmin yapmak isteseniz bunu tahmin ederdiniz Big Oscar. Az çok NBA tarihini ve playofflara az çok hakimseniz konseptlerine. Hani uzun süredir yatan takım, mesela bir önceki seriyi süpürerek gelen takım 7 maçlık seriden gelmiş takıma avantajlı olsa bile, sağ avantajlı olsa bile ilk maçı verir falan. Bu hikayeler çok vardır NBA'de. Tam öyle bir maçtı. Yani Lakers rezalet şut attı vesaire tabii de. Hani maç sonu oynamayı bilen taraf Portland'tı ki hani Lakers genel olarak zaten maç sonu oynamayı bilmeyen bir takım. Ne kadar ligin tepesindeki takımlardan biri olsa da Lakers genelde böyle bir 6-8 dakikalık sekansı çok iyi oynayıp rakibi kitleyip, hatta maç sonlarında kazandığı maçlarda da genelde hani hücum performansı değil de rakibi kitleyerek maçları kazanan bir takım. Yani gerçekten yarı saha hücumunda oyunu yavaşlattığında falan hem spacing problemleri olsun hem delicilik problemleri olsun biraz da kötü alışkanlıklar vesaire derken hani gerçekten maç sonu oynayamıyor Lakers. Ve bunlar da çok sırıttı dediğin pozisyon vardı işte. Danny Green'in de kötü gecesinde olması, LeBron'un köşede onu bomboşa vermek yerine Caruso'ya vermişti artık. Güvenmedi herhalde orada Green'e. Öyle düşünüyorum. İlginç bir maçtı ya. Biraz istersen oyuncu bazlı konuşalım maçı.
Tamam. LeBron'la mı başlarız?
LeBron'la başlayalım. Yani LeBron özellikle istatistik kağıdına baktığında çok etkileyici bir maç çıkardı. Bence hani istatistik kağıdı kadar etkileyici miydi tartışılır ama yine de takımın en iyi oyuncusuydu tartışmasız bir şekilde. Sen LeBron'un bu maçtaki performansı hakkında iyi kötü neler gördün?
Abi yani dediğin gibi inanılmaz bir istatistik kağıdı gerçekten. Hani gerçekten hani 23-16-17 gibi bir istatistik kağıdı. Ve sanki Lakers'ın bütün hücumlarını zaten LeBron'un üzerinden gidiyor ama Lakers'ın asist sayısı da LeBron dışında çok çok aşağıdaydı. Tam hatırlamıyorum ama yani hani o konuda da bütün yükü üstüne almış bir LeBron vardı. Ama yani ben fiziksel olarak kesinlikle iyi görmedim. Maalesef ki yani senin de dediğin gibi hani bitirişlerde, potaya gidişlerde vesaire kalkamıyor yukarı o kadar böyle eskisi gibi. Yani tabii bu kadar uzun bir aradan sonra vücudunu bir daha toplamak 35 yaşında ve yani NBA tarihinde belki de en fazla yük dakika açısından almış oyunculardan biri için hiçbir şekilde kolay değil. Her ne kadar LeBron bir anomali olsa da fiziksel olarak. Ben açıkçası dediğim gibi iyi görmedim yani fiziksel durumunu. İkinci maçta da aynı şekilde devam etti zaten. Hani ona sonra geliriz de. Takımı yönetti eyvallah ama hani savunmalı da bence hiç fena değildi. Zaten Lakers'ın savunması genel olarak iyiydi. Ama LeBron James'e yani bu fiziksel durumda olunca birebir de mesela yani karşısında da yani ya Carmelo Anthony oluyor. Yani Carmelo Anthony NBA'in bence bir de perimetreye koyduğunuz zaman ilk 5 çıkan oyuncular arasında muhtemelen en kötü savunmacısı falan olabilir bu Bubble'da olan 22 takım içerisinde. Çünkü hiç ayaklar hiç gitmiyor yani ve zaten hiçbir zaman iyi bir savunmacı olmadı. En iyi dönemlerinde bile iyi bir savunmacı değildi. Perimetre üzerinde konuşuyorum. LeBron ya 15 yaşı ya da 1.95'lik yani NBA'deki ikinci sezonunu bitirmeye gelen Gary Trent Jr. ile eşleşiyor. Yani fiziksel olarak ya hızıyla Carmelo'yu geçmesi ya da gücüyle Trent'i potaya kadar sokup o şekilde bitirmesi lazım. Yani bizim sezon içinde gördüğümüz Mart ayında Clippers Bucks maçlarında gördüğümüz LeBron'la fiziksel olarak alakası yoktu. Ama tabii takımı yönetti. Doğru yerlerde senin de dediğin gibi bu 5-6 dakikalık sekansları LeBron'un önderliğinde götürdü takım. Ama ilerisi için ben açıkçası pek de iyi sinyal almadım fiziksel olarak. Yani umarım ileri gider yani artık ona göre mi yapmıştır çalışmasını tam olarak bilmiyorum. Hani bu seriyi de biraz daha rahatlıkla götürecek şekilde mi daha önce planlamıştır. Yani zıplayamıyor adam yani eskisi gibi. Onu çok net görebiliyoruz ve o da tabii ki de LeBron'u çok ama çok zorlayacak bir şey ileride. Yani önümüzdeki turlarda çünkü fiziksel olarak net şekilde üstünü kuramayacağı oyuncular gelince karşısına o zaman tabii burada Portland'a karşı bulduğu bazı kolay sayı imkanlarını bulamayacak. Tabii bir de şunu demek lazım. Whiteside'la Nurkic gerçekten iyi oynadı ilk maçı. Yani potu altını karartma anlamında. Sen de katılıyorsun diye düşünüyorum. Onun da etkisi vardı LeBron'un bu verimsiz atletik açıdan gözükmesinde bence.
Whiteside zaten maç sonunda o Nurkic faul problemine girdiğinde tek pivot olarak saçma sapan ekstra bir performans gösterdi. Çemberi bayağı kapattı. KCP'ye bir LeBron'a falan bloğu da vardı orada. Whiteside cidden maç sonunu iyi oynadı. Yani LeBron dediğin gibi Mart'taki performansa yakın bile değil ki zaten aslında en önemli fark şu an Lakers'ta bu. Yani gerçekten Mart'ta hep o tarihe dönmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Bucks ve Clippers maçları tabii ki de normal sezon maçı ve gösterge değil kısmından bakabilirsiniz ama hani o maçlarda bizim tüm sezon görmediğimiz, benim tüm sezon görmek için hani bunu görmeden takıma ikna olmayacağım, bunu görmeden takıma ikna olmayacağım dediğim şey oldu ve LeBron, Kawhi'nin, Paul George'un, Yanis'in hepsinin üzerine gidip hepsinin üzerinden bitirecek fiziksel duruma geldi. Ve hani LeBron dışında zaten net bir playmaker'ımız yok, delicimiz yok. O yüzden hani LeBron onları yapabildiğinde Lakers çok daha ekstra bir takım gözüküyordu. O maçlarda öyleydi en azından. Ve LeBron şu an o seviyede değil. Ha tabii o seviyede olmasını beklemek böyle uzun bir aradan sonra makul mü? Hani tartışılır. Ama yani bilemiyorum. Belki de yavaş yavaş maç ritmiyle, playoff ritmiyle kendine gelir. Portland serisi de zaten hani senin de bahsettiğin gibi çok bir eşleşmesi olmaması onun biraz daha forma girmesi açısından iyi olacaktır. Çünkü zorlanmayacak yani şu an. Ve yavaş yavaş hani fiziksel maç ritmine girmesini sağlayacaktır. Buradan Anthony Davis'e geçelim bence. Çünkü Anthony Davis bu maçta hani yine istatistik kağıdına baktığında 28 sayı 11 rebound 2 blok top çalma görüyorsun ama hani maçı izleyen birisi Anthony Davis iyi maç çıkardı der miydi emin değilim. Sadece özellikle sağ içinden 24'te 8 ile attı, 5'te 0 üçlük. Çizgiden de hani çok fazla çizgiye gitti. İşte dediğim bu hakemlerin çok fazla faul çalmasıyla bir yerden sonra herkes zaten bütün takımlar faul problemine girdi. Bonuslaydı iki takımda. Ve Davis hani bol bol çizgiye gidip oradan sayı üreterek takımı ilk yarıda biraz taşıdı. Ama en kritik yerde LeBron ve Davis ikişer tane faul kaçırdı.
4-4'te 0.
Davis'in performansı hakkında ne düşünüyorsun ilk maçta?
Önce sana sorayım abi. Sence iyi oynadı mı?
Bence çok kötü bir maçıydı Davis'in de. Yani Davis'in de hani biraz o LeBron'da da var. Hani bu tarz verimli pota çevresinden bitiren oyuncuların özelliği sanırım bu. Hani kötü oynadıkları maçta bile bir şekilde o istatistiklerini yapıyor abi bu adamlar bence. Ama hani bence Davis çok pısırıktı. Özellikle son çeyrekte vesaire hiç top doğru düzgün kullanmadı bile. Kullandığında da işte özellikle şutu girmediği zamanlarda zaten şey oluyor ya. Hani biraz da üzerine giderse o şutun ve iyice verimsiz. İşte tek pasta şut deneyen bir Davis gördüğümde bayağı böyle rahatsız oluyorum. Onun daha çok işte face-up'larla çembere giderek vesaire oynaması lazım. Ama yani bilmiyorum. Davis'in böyle maçları hep oluyor ya. Ben playoff'larda biraz daha az görürüz diye düşünüyordum. Ki zaten iki maç gördük şu an ve bir maçta domine etti ki o maçı daha sonra geleceğiz. Hani bu maç yine de biraz hayal kırıklığıydı.
Abi ben yani böyle şey hissi alıyorum ya böyle yani işte 2007 Gasol hissi alıyorum bazen. Ya yani o yumuşaklığı hissedebiliyor izleyici bir insan yani. Hani Gasol'ün de 2008'den sonra geçirdiği o değişim ve kazandığı o sertliği Anthony Davis şu anda daha sanki kazanmamış gibi duruyor. Yani hem mental açıdan hem fiziksel açıdan yani Anthony Davis'in o orta mesafeyi sokabilecek bir oyuncu olması her defasında ona bu şutu verdiklerinde bu şutu denemek zorunda olduğu anlamına gelmiyor bence. Çünkü yani sokabiliyor evet o şutu ama yeterince verimli şekilde sokamıyor bence bu yüzü dönük potaya gitmesine kıyasla. Yani yüzü dönük potaya gidecek bu adam ve bir şekilde foul alıyor veya hani ya en azından hücum reboundu açısından da çünkü Dwight'la falan beraber oynayınca bunu da ilk maçın ilk yarısında çok gördük. Hani Davis potaya doğru gidip zorladığı zaman kaçırsa bile zaten ikinci uzunu da kendisinin üstüne çektiği için hücum reboundu imkanları veriyor. Ama yani kaldırıp da orada orta mesafeden salladığı zaman ve sokamadığı zaman bu sefer zaten takımın bütün ritmi düşüyor. Davis'in senin de dediğin gibi ben hücumda hiç de verimli olmadığı bir gün zaten 24'te 8 yani başka türlü zaten hani açıklanamaz onun gibi bir oyuncu için. Ama dediğim gibi bu Gasol hissi açısı hiç beni mutlu etmiyor. Yani ben bunu Celtics maçında da görmüştüm sene içindeki Staples'taki maçta. Hani orada da mesela ilk yarıyı çok böyle pasif oynamıştı. Yani Davis bu kadar pasif oynamak için fazla yetenekli bir oyuncu bence. Ya o bir de playofflara geldiğimiz zaman hani onu kabul edilebilecek bir seviye değildi bence ilk maç pasiflik açısından. Ama dediğim gibi ikinci maçta zaten senin de dediğin gibi bizim istediğimiz, beklediğimiz Anthony Davis işte bu tarzında bir başlıkla çıkılabilecek bir maç oynadı. bir de şöyle bir şey var yani şimdi LeBron oynamadığı zaman Davis'in post-up'larına çok kaldık. Ki yani seninle de maç içerisinde konuştuk yani post-up'tan bir şey üretemiyor özellikle ilk maçta. Çünkü yani arkasına Nurkic'i veya Whiteside'ı koyduğunuz zaman onların zaten Davis'i durdurmaya veya savunmaya en yüksek ihtimali olan anlar post-up oyunları. Yani niye bunu ekstra zorluyor Vogel zaten hiç anlamadım. İlk maçta da bunu anlamamıştım. Yani neyse ki ikinci maçta buna yönelik belli başlı hücumda değişiklikler yapıldı ki çok daha rahat bir hücum performansı gördük Davis özelinde. Bu şekilde düşünüyorum. Bir de tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani hani 32'de 5 atılan bir günde de Davis üzerine ekstra ikinci, üçüncü adamları çok rahat şekilde Portland salabildiği yani. O da tabii ki de saha içindeki verimini düşürdü. Bu arada birkaç pozisyonda da hani özellikle mesela Lillard'ın attığı son çeyrekte attığı son üçlükte mesela yani hani ne kadar olsa çok uzak olsa da Anthony Davis'in bütün maç boyunca oralara kadar çıktığını görmüştük. Orada biraz uyudu ve şuta izin verdi. Hani bu NBA'deki belki 2-3 oyuncu dışında oraya zaten çıkılması manyaklık olur. 2-3 oyuncu savunurken ancak oraya çıkması gerekir. Hani orada da mesela orada biraz uyudu maçın sonunda. Orada da çok büyük bir darbe yemiştik yani. Serbest atışlar da üzdü yani. Peki buradan ben sana şeyi sormak istiyorum. Yani hani LeBron yokken Davis'in sıkıntılarından bahsettik. Birinci maçta Waiters'ın küfür eder gibi Vogel tarafından ikinci çeyreği sonunda bir dakika sahaya atılıp da topa hiç dokunmadan maçı tamamlaması hakkında ne düşünüyorsun? Sence de ihtiyacımız yok muydu yani? Hani en azından ikinci ilk yeri gördükten sonra üçüncü çeyrekte buna ihtiyacımız yok muydu? Üçüncü ve üçüncü çeyreğin sonra dördüncü çeyreğin başı diyeyim. LeBron'un çıktığı dönemlerden bahsediyorum.
Ya Waiters konusu ilginç bir konu çünkü Bubble'da çok fazla şans tanıdı ve Waiters gerçekten hani kötü şut attığı günlerde bile o sorumluluğun altından çok rahat kalkabilmişti. Hani iyi gözükmüştü çünkü yani tüm sezon bunu biz konuştuk, herkes konuştu. Lakers takip eden, Lakers'ın 5 maçını izleyen herkesin bildiği problem bu yani. LeBron dışında topu ver ve bu adam sana sayı yaratsın hani hiçbir şey yoktan orta mesafe soksun, çembere gitsin, topçumuz hiç yok. Hani Rondo bunu yapıyor muydu tartışılır. Diğer oyuncular zaten başka kimse yok işte. Dion Waiters bunu sağlıyordu. Bunu sağladığında hani en azından Caruso gereksiz yere bunları yapmak zorunda kalmak için Caruso doğru role düşüyordu. Kuzma doğru role düşüyordu ve hani daha iyi gözüküyordu takım. Ama Waiters'ı cidden bu maçta hiç kullanmadı. Özellikle KCP ve Danny Green'in bu kadar kötü şut attığı maçta. En azından 3. çeyrekte 4. çeyreğin başında bir atayım bir Waiters ne yapıyor vesaire bunları deneyebilirdi. Ha, maça bir şekilde ortak olduk. O yüzden hani belki Vogel istediği şeyi aldığını düşünmüş olabilir ama yani Lakers'ın uzun vadeli planında Waiters'ın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi tabii burada şöyle bir denklem de giriyor. Bunu çok hakim değiliz bence ikimiz de. Rondo ne zaman dönecek kısmı da var. Rondo döndüğünde Waiters'ı tamamen kesecek mi Vogel? Onu bilmiyoruz vesaire. Hani böyle şeyler var. İkinci maçta biraz daha fazla süre verdi ama onun da yarısı garbage time'daydı. O yüzden bilmiyorum Waiters Vogel'ın ana planında var mı yok mu tam algılayamadım ben. Yani Bubble'a baktığımda vardı. Ben o yüzden hani Waiters'ın süre alacağını ve katkı vereceğini düşünüyordum. Ama gerçekten ilk maç en çok şaşırtan şey beni herhalde Waiters'ın bu kadar az oynaması oldu.
Abi bir de şunu sormak istiyorum. Benim de garibime gittiği için soruyorum yani. Hani belli bir kısmı şu şekil oynadı Lakers. İşte bir tane kısa, genelde Caruso oldu bu. Kuzma, LeBron, Markif Morris, Anthony Davis gibi yani böyle hani Philadelphia'yı andıran beşlerle oynadı şey olarak fiziksel olarak. Hani bu kadar uzun, bu kadar kalıplı, bu kadar büyük beşlerle oynamak da bence biraz takımın DNA'sını bozdu. Çünkü hiç sene boyunca hiç böyle bir şey oynamamış bir takım. Gelip de bir de şeyde de görmedik yani. Sen hatırlıyor musun sıralama maçlarında yani bu son 8 maçta Bubble'da hani Kuzma, Markif, Morris, LeBron, Anthony Davis gördüğümüzü ben hatırlamıyorum çok sahada. Hani birinci maçta bir anda bunu sahaya atınca zaten takım da çok şut da sokamadı. Ve biraz sudan çıkmış, yani balığa döndü gibi geldi bana. İkinci maçta biraz daha az gördük sanki o dörtlüyü beraber. Çok ya büyük ben... abi çünkü yani fazla yani.
Ben not almıştım onu. Hatta ikinci maçta da gördük aynısını bence. Howard'la gördük. Hani Davis yoktu galiba o zaman da Howard'la vardı diye hatırlıyorum ben. Hani bunu bana hatta daha önceki podcast'te birisi de sormuştu. Hani Berkay sormuştu. Kuzma'yı iki numarada görür müyüz vesaire diye. Bunu sanırım sıralama maçlarında bir iki yerde denedi ama öyle çok uzun süreler denemedi. Ama Kuzma'yı iki numara oynatmaya başladı. Burada Kuzma'nın hani gerçekten CJ McCollum'ların falan önünde kalabilen bir topçuya dönüşmüş olması bir anda durup dururken etkili oluyor. Ama yani yine de gereksiz, bence de gereksiz bir şey ya. Bu kadar hani çünkü bunu yapmamız bize ekstra bir şey çok sağlıyor mu? Sahada emin değilim. Hani ne ekstra şutör mü atmış oluyoruz sahaya? Pek değil. Hani sertlik mi atıyoruz? Belki. Ama ben çok mantıklı bulmuyorum. Özellikle de hani Waiters çok kötü gözükmemişti. Waiters hatta dediğim gibi bence beklentimin de benim üzerinde bir performans göstermişti. O yüzden... Bakalım ne yapacağını göreceğiz. Ben bir de abi, burada şey... Söyle.
Abi bir de yani dikkatini de çekmiştir. Markif'i hiç savunmuyorlar. Yani Morris'i hiç savunmuyorlar. Alakaları yok yani. Hani o kenara duruyor öyle. Şut geliyor. İkinci maçta 5'te 0 falan attı. İlk maçta bir tane soktu. Yani ama ben bu kadar da savunulmayacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine ama hiç savunmuyorlar ama Markif'i hiç atamıyor. Yani hücumda bir şey katmadığı sürece de orada Markif'in oynaması çok bir işe yaramıyor bence yani. Waiters'ı bu açıdan demek istemiştim. Çünkü o büyük dörtlüğü sahaya koyduğunuz zaman bir tane kısa koyabiliyorsunuz. O da Waiters olmadı. Hani Markif'in dakikaların, Markif'in biraz çaldığını düşünüyorum Waiters'ten. İkinci maçta zaten Waiters biraz daha süre aldı dediğim gibi ama ben ileride de yani bu dörtlüğü bir araya çok görmek istemiyorum açıkçası. En azından bu seri özelinde diyebilirim. Sen bir şey diyordun abi. Buyur.
Ben şeylere geçecektim aslında. Çünkü ilk maçın bence hikayesindeki en önemli noktalardan biri o üçlüydü. Davis ve LeBron dışında ilk beşte oynayan oyuncular. Javel McGee, Danny Green ve Kentavious Caldwell-Pope. Onların ilk maç performansı hakkında ne düşünüyorsun?
Abi McGee'yi bence çok gömdüler. Yani McGee biraz haksız gömüldü bence ilk maçta. Çünkü yani adamın adamdan beklediğiniz şeyleri belli bir yere kadar verdi. Hani bence facia değildi. Ama Green ve KCP'nin hiçbir şey sokamadığı dönemde Lakers'la çok kötü başlayınca sanki işte yine McGee yüzünden yani McGee yüzünden demeyeyim de hani Anthony Davis'in 5 numarada olmaması yüzünden bu problemler çıktı gibi düşünüldü. İkinci maç zaten daha iyi oynadı McGee de abi yani Danny Green falan ayıptır yani artık biraz şut sok yani bu da değil ya yani Danny Green 2 tane şampiyonluk almış hayatını işte 3&D diye kazanmış bir adam. Yani bu kadar da olmaz yani. Çünkü attığı toplar çok kötü gidiyor abi yani hani şey gibi değil yani hani ya işte bir kötü bir gününde gibi atmıyor yani. Hiç kendine güvensiz atıyor. Öyle olunca da gerçekten onun gibi bir oyuncunun sahada durması biraz zorlaşıyor. Çünkü yani sen de katılacaksın diye düşünüyorum. Son yani bir iki senedir o mesela McCollum'la yaşıyor genelde maçın başlarında. Ya McCollum biraz daha fiziksel olarak iyi olsa çünkü sakatlığı var sırtında. Çatlakla oynuyordu diye hatırlıyorum. Yani Danny Green onu takip edecek hızı yok yani. Hani o biraz gitti Danny Green'den. Yani birebir savunmada, toplu savunmada ve aynı şekilde topsuz savunmada bir adım geri attığını düşünüyorum. Bence hani Danny Green'in bu dönemi devam ederse şut konusunda önümüzdeki serilerde biraz daha dakikalarını kısmak gerekebilir. Hatta bu seri üzerinde de gerekebilir. Sen de öyle düşünüyorsun diye tahmin ediyorum.
Ya Danny Green bir yerde bir maç, iki maç böyle 7'de 5 üçlük atacağı için o krediyi kazanır. Ama bu istikrarsızlık cidden problem Danny Green konusunda. Hani KCP konusunda ilk maçta çok kötüydü KCP şutta, şut performansı olarak. Ya Javel McGee'de takıldığım nokta da Javel McGee hani enerji verdi mi o maçlarda ben o kadar düşünmüyorum. Yani Javel McGee'den alışık olduğumuz en azından o enerjiyi vermesi. Bir iki pozisyonda da böyle işte pota dibinden hani tip smacı vurmaya çalışırken saçma sapan yerlere vurdu ya hani pozisyonu. Hani onları falan da ekleyince çünkü hani zaten sayı bulmakta zorlanıyorduk. Sen niye bu kadar gaza geliyorsun abi? Bir sakin dur iki saniye noktasına geldim ben. McGee o konuda beni biraz üzdü ama tabii o McGee ve Caldwell Pope özelinde onlar ikinci maçta çok iyi toparladılar. Danny Green yine hoş olmaya şey.
Aynı şekilde kesinlikle ya.
O da işte bu arada abi, maçta atar
şöyle bir şey var. McGee'nin ben şu açıdan aslında biraz yararlı olduğunu düşünüyorum. Howard'a göre özellikle ilk maçta işte Damian Lillard ikili oyunlarında doğru yere kadar çıktı ve çok fazla geçilmedi. Yani geçilse bile onu kontrollü şekilde arkayı Lakers'ın ayarlayabileceği bir şekilde önünde karşısında belli bir derecede kalabildi. Ben açıkçası McGee'den onu çok beklemiyordum. Onu görünce açıkçası hani biraz daha mutlu olmuştum. Ama dediğin gibi hani hücumda da zaten çok efsane maç çıkardığını söylemek kolay değil. Neyse ki ikinci maçta biraz Vogel'la da muhtemelen konuşmuşlar yani hani seni birer shift şeklinde hani 6'şer dakikada 7'şer dakikada 12-14 dakika arası kullanacağım gibi bir kesin bir karara varmış gibi duruyor Vogel McGee özelinde. Öyle olunca da hani elinden gelen her şeyi ver bir daha oyuna girmeyeceksin kafasıyla McGee'nin ikinci maçta daha iyi oynadığını zaten gördük.
Ya Mekki'yi konsolide benim ekleyeceğim son bir nokta var. Ya ben bunu tüm sezon boyunca düşünüyordum ama artık hani takımlar belli bir şeye alıştıktan sonra değiştirmiyorlar onu. Ben Mekki'nin Davis'siz tek uzun olarak oynamasının her şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum. Geçen sezondan da hani 2019 sezondan da Mekki'yi biraz tek devrilen uzun noktasında olduğunda yani ekstra hücum katkısı falan da veriyor random böyle rastgele maçlarda. Ve Howard da mesela ne kadar laf etsek ve sinir bozsa da bazen kesinlikle hücumda pozisyon algısı falan Mekki'den 10 kat, 20 kat daha iyi. O yüzden Davis'in yanında o kadar da spacing sırıtmıyor bence Howard'la Mekki'yi karşılaştırdığımda. O yüzden onların yerini değiştirmiş olsaydı bir ara Vogel güzel olabilirdi bence. Ama artık o kadar geldik buraya kadar. Buradan sonra çok değiştireceğini düşünmüyorum. Bu maçta son olarak da şeylere değineceğim. Yani Kuzma, Morris ve Caruso üçlüsü LeBron'la birlikte sahadayken bayağı fena oynamadılar. Zaten hepsi artı da bitirdi. Ki bu seriyeden öncesindeki değerlendirmede de biraz bahsetmiştik Çağlar'la. Yani Lakers'ın cidden garip bir şekilde derinlik avantajı var şu an Portland'la karşı.
Aynen aynen.
O yüzden hani onların performansı da benim çok hoşuma gitti. Özellikle Kuzma'nın. Sen ne düşünüyorsun?
Abi Kuzma zaten hani bu bubble'da gerçekten yani iki senedir Lakers camiasının beklediği oyuncuya dönüşüyor gibi geliyor bana da. Özellikle savunma anlamındaki katkısı ve şutu da bubble'da takımın en iyisi zaten. Caruso'nun yani biraz şut sokması lazım. Yani %10 20'de 3 oldu sanırım. 19'da 3 veya 20'de 3. Yani ne kadar dünyanın en iyi savunmacısı olsun yani koyun oraya harika işler yapsın ki bilmiyorum gördün mü ikinci maçtaki savunma reytingi 46.9. Yani Caruso yani akıl almaz bir seviyede ama yani bu kadar şut sokamayınca bir topsuz da topla da hiç şey yapamıyor zaten hiçbir şekilde yani o yetenek onda yok. Onu artık zaten kabul ettik. Yani topla bir şey üretme konusunda hiçbir şey beklemiyoruz. Yani biraz sokması lazım. Yani en azından %25'le %30'la falan soksun bari yani. Hani %10'la da olmuyor yani. O kadar da değil diyorum ben. Gerçekten çünkü tamamen kara delik olarak hücumda olduğu zaman top eline geldiğinde bize çok sıkıntı yaşatıyor. İkinci maçta en azından bir tane maç 30 sayıyken bir tane soktu da orada bir yüzdesini arttırdı yani.
İstersen buradan ikinci maça geçelim. Yani zaten tamam. Birinci maçı bayağı uzun bir şekilde konuştuk. Yani Lakers gerçekten çok kötü oynadığı maçta. Hani Portland da kendi seviyesinden en iyi performansını verdi. Hayır bence ama hani yine de Portland daha standart bir maç çıkarmışken Lakers çok kötü bir maç çıkarmıştı. Buna rağmen Lakers'ın gerçekten bu maçı alma şansı vardı. Ve kendi elleriyle sonda işte faul kaçan faullerle son topları çok kötü oynamasıyla ve tabii ki de Portland'ın o shot making ile diyelim kaybetti. Ama ikinci maça benim beklediğimden de iyi bir geri dönüş sergilediler. Reaksiyon verdiler. Hani ben bu maça çok iyi uyanamadım. O gün uyku problemi çektim. 2 saat falan uykuyla kalktım. İlk 5 dakikayı falan kaçırmıştım. Orada McGee'nin ve KCP'nin ekstra performansı olmuş. KCP 2 tane üçlük sokmuş falan. Orayı izleyemedim ben. Ama genel olarak maçın tamamına baktığımızda da Lakers yani gerçekten bu maçı hani klişe tabirle çok daha fazla isteyen taraftı ve kazanmak zorunda olan taraftı. Ve buna göre oynadılar. Hani sen ne düşünüyorsun bu takımın başlangıcında? Bu maç özelinde yani.
Yani bence de çok daha istekli başladı zaten takım. Bir de ne olursa olsun KCP zaten kaç senedir izliyoruz? 3 senedir izliyoruz yani. Hani nasıl başlarsa öyle giden bir oyuncu tipinde bir karakter, oyun karakterine sahip olduğu için onun bir tane soktuktan sonra ikinci şutu kaçırıp second rebound'u alıp da bir daha üçüncüsünü deneyip sokması maçın ilk dakikalarında açısı beni biraz rahatlattı. Hani tamam şut atıyor artık takım havasına herkes büründü. Zaten ondan sonra yani inanılmaz bir savunma gerçekten. Hani ilk çeyrek falan yani çok Lakers her istediğini yaptı savunmada ve 19 sayıda bıraktılar zaten Portland'ı. Bu savunmayı yaptığınız zaman yani tarihin en kötü şut performanslarından birini sergilemediğiniz zaman zaten öne fırlıyorsunuz. O savunmayla beraber Lakers de net şekilde öne fırladı. Daha sonra da zaten bir bu arada içeriğin sonunda sen de hatırlıyorsundur. LeBron'un çıktığı dönemde yine böyle bir tökezledi hücum. Orada da yine savunmayla ayakta kaldık. İkinci çeyrekten itibaren zaten Lakers ikinci çeyreğin ortasından itibaren gaza bastı da maçı zaten bence ikinci çeyreğin ortasında bitti yani. Üçüncü çeyreğin başında falan da biraz Portland çok az bir şeyler göstermeye çalıştı ama hani maçı şey hissini alabiliyordunuz yani. Lakers hani artık kapıyı kapatmak üzere hissini alabiliyordunuz bence ikinci çeyreğin ortasından itibaren. Oyun olarak çok ezdi yani. Orada da şey hatırlarsın, LeBron'un kendi kızıp da kendi oyundan aldığı dönemi. Yani orada da hani LeBron'un fiziksel olarak zaten konuşmuştuk ilk maç üzerinde de çok da iyi durumda olmadığını yine gördük ki bugün. Ya şu da acayip bir şey abi. Yani ben sana bunu söylesem inanabilir miydin? Yani hani LeBron bir playoff maçında 10 sayı atacak. Hani takımın 3. çeyrekte maçı bitirecek. Yani imkanı yok derdim ben. Ama Lakers bunu başardı. Portland'da inanılmaz şekilde artık bayıltarak yani savunmada. Hücumda da az çok bir şeyler yapınca bir Denton Davis hafiften devreye girince zaten maç 2. çeyreğin ortasından 3. çeyreğin başına itibaren koptu gitti.
Ya ben bir önce işte yine seri değerlendirmesinde biraz bahsetmiştim. Lakers'ın 1-2 tane böyle maçı olacağını tahmin ediyordum. Yani bu kadar erken beklemedim daha ikinci maçtan ama ilk maçı kaybettiğimiz için bir reaksiyon göstermesi nedeniyle böyle bir maç ortaya çıktı. Ben biraz daha böyle 3. 4. maçlar civarı böyle bir maç göreceğimizi bekliyordum. Çünkü hani bu podcast'in başında da bahsettik. Portland hani 9-10 maçtır çılgınlar gibi oynuyor. Hani çok eforlu oynuyorlar. Lillard inanılmaz bir performans sergiliyor zaten. Hani bir yerde bu takımın pilinin biteceği hani ya da gününde olmayacağı bir maç gelecekti. Lakers ekstra efor gösterip Portland'da biraz büyük olsak da ilk maçın hani ilk maçı kazanmanın sarhoşluğu da vardır hani galibiyet sarhoşluğu. Ve hani gerçekten bu maça ben mesela Lakers'ın çok çok etkileyici oynadığını düşündüm. Bazıları da Portland maça hiç gelmemiş dedi. Bence ikisi de doğruydu ve bu yüzden böyle bir sonuç gördük. Hani gerçekten maçın herhangi bir noktasında Portland'ın acaba maçı dönebilecek mi hissi verdiği bir saniye bile olmadı galiba. Ve dediğim gibi, senin dediğin gibi pardon. Yani LeBron'un böyle skor yükünü çekmediği, hatta kendi standartlarının da altında bir maç çıkardığı, hani istatistik olarak da öyle. İşte 7 asiste 6 top kaybı var mesela. Yine de hani gerçekten etkileyiciydi. Yani. Mesela Kuzma da öyle çok 20 sayı atmadı yani bu maçta. Tamamen bir takım eforu vardı. Zaten 3 çeyrekte bitti maç. Burada biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Davis'in performansından. Çünkü ilk maçta gerçekten hani kötü bir maç çıkarmıştı. Bu maçta da tam tersi hani neden Anthony Davis ligin en iyi 5 oyuncusundan biri, 3 oyuncusundan biri muhabbetlerinde olduğunu gösteren bir maç çıkardı. Ve bu gelgitler bitip de bu tarz performansların daha istikrarlı yaptığı noktada zaten Anthony Davis MVP adaylarından biri olacak. Şu an bence hala değil. Çok fazla şey muhabbet çıkmaya başladı. Hani bir taraf LeBron'u MVP aslında yani normal sezonun MVP'si LeBron falan muhabbeti yapmaya çalışınca LeBron'u sevmeyen taraftaki insanlar da biraz daha Davis var abi. Davis taşıdı takımı falan moduna girdi. Hani Lakers'ın 5-10 maçını izlediysen Davis'in çok taşıyan tarafta olmadığını görürsün. Maç sonlarında daha biraz yani oluyor. Ama hani bu maç gibi maçlar Davis'in neden dediğim gibi hani MVP adayı topçu dendiğini gösteren maçlar. Sen biraz bahset istersen Davis'in performansına.
Abi Davis'in performansına bence ilk şey bahsetmek istiyorum. Yani o çünkü benim gözlerimi yani böyle gece açtı o Lillard'ı koyduğu blok. Yani abi hani yani o açıdan belki 150-200 750 tane pozisyon izlemişizdir yani ikimiz de herhangi bir basketbol maçında. Yani o top oraya gidiyor. Hani savunmacı kolunu topa doğru hamleyi yapıyor ve belli bir yerden sonra kolunun bitmesini bekliyorsunuz yani. Hani kolun artık uzunluğun bitmesini bekliyorsunuz. Abi adamın kolu daha da uzadı yani resmen. Ve tam böyle en can alıcı kısımda topa dokundu. Yani dediğim gibi artık kolu bitmiyor mu diye izledim ben yani tekrarını. Bir yerde çünkü artık top mu aşağıda kaldı diye düşündüm. Ama yani gerçekten Lillard'ın da hiçbir kötü bir topu değil yani o şutu değil. Turnikesi değil daha doğrusu. Ama inanılmaz bir bloktu. Ve dediğin gibi yani orada Anthony Davis'in yırtıcı yani maçı isteyen biraz klişe tabirler bunlar ama hani maçı isteyen bir Davis gerçekten farkını hissettirdi. Çünkü yani hani Whiteside'dır, Nurkic'tir. Hani bunu daha önce söyledim. Ya veya mesela Wayne Gabriel'a başlıyorlar. İki maçtır onun tepesinde. Yani Gabriel'ı zaten yani ham yapması lazım yani. Yemesi lazım yani. daha ne diyebilirim? Hani orası öyle. Ya abi bir de yani Nurkiç'le Whiteside yani bir kere yani Anthony Davis bir sağa gidip sola gidip bir daha sağa gitti zaten. Onlar tek taraflarına dönebiliyorlar. Yani o kadar çeviklik farkı var. Yani birebir de yüzü dönük alıp ikinci çeyreğin sonundaki topu hatırlıyorsundur. Yani bir sola doğru gösterip sağa doğru dönüp ondan sonra hızlı şekilde Nurkiç'i geçip basket foul aldı pozisyondan bahsediyorum. Ya yani bunları çok daha fazla yapması lazım Davis'in. O açıdan çok gerçekten iyi bir maçtı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Vogel'a da burada yani şapkayı yani yediğin hakkını vermek lazım. Özellikle ilk maçtan sonra ikinci maçın başında da gördük. İkinci maçın başında işte ilk 2-3 dakikada çok fazla hücum reboundları vermişti Lakers. Özellikle hani bir üçlükten sonra direkt olarak Davis'i çıkarmaya yönelik. Yani hızlı şekilde potayı yollamaya yönelik veya McKinney'i ikisinden birine bir strateji belirlemiş Vogel. Hani rebound hızlı şekilde alalım, net şekilde çıkalım hızlı şekilde. Çünkü ne Nurkiç ne Whiteside ne Davis'e ne de McKinney'e yetişebilecek hızlı oyuncular değiller. Lakers'ın oradan çok önemli bir avantajı var. Bunu ikinci maçta net şekilde gördük yani. Birçok pozisyonda Lakers rebound aldıktan sonra hızlı şekilde hızlı hücum sayısı buldu. Rahat şekilde diyeyim daha doğrusu. Orada da Davis'in ve yani Davis'in özellikle ayak çabukluğunu görmüş olduk. Hani bir de tabii KCP'den de bahsetmek gerekiyor herhalde. Ne diyeceksin bilmiyorum ama yani hem ilk çeyreğin hem de üçüncü çeyreğin başlarındaki şutları öldürdü yani herhalde Portland'ın bütün özellikle üçüncü çeyreğin başındaki şutları Davis'le beraber bütün direncini bitirdi yani.
Ya zaten hani böyle tüm sezonun hikayesi buydu. Hani bundan da yine çok bahsettik bence. Hani Lakers'ın klasik sorusu işte Davis'i var, LeBron'u var. Okey ama üçüncü adamı kim? Sorusu hani klasik bir soru artık. Ve Vogel de artık hatta o cevabı vermeye başlamış. Her maç bizde farklı biri çıkıyor. Ya bence keşke üçüncü adam da istikrarlı bir şekilde Kuzma olsa. Onun rolü çok değişken oluyor maçlarda. Ki ben bunun nedenini hala çok anlayabilmiş değilim. Ama hani Kuzma o kadar istikrarlı top kullanamıyor. Veya da kullandığında da sezon içinde var çok batırdığı maçlar da oldu. O yüzden hani o konuda da çok şey yapamayacağım. Kuzma'yı savunamayacağım. Ama bir şekilde bir adam çıkıyor işte. Bu Avery Bradley oluyor. Danny Green oluyor. Caldwell Pope oluyor. Kuzma oluyor. Hani bir kişi çıkıyor. Bu maçta da o adam KCP oldu. Aslında biraz da McGee de oldu ama hani dış şut olarak baktığımızda KCP'ydi o kesinlikle. İşte KCP ve McGee'nin ekstra performansı. McGee de bence çok çok daha enerjik gözüktü. Özellikle o benim en sevdiğim şeylerden biridir uzunlarda. O Tyson Chandler hücum reboundu. Topu yarı sahaya kadar tokatlama şeyi.
Aynen.
Onları bir tane yaptı galiba onlardan.
Aynen yaptı. Whiteside'ı falan da hafiften böyle veteran hareketleriyle böyle kenara doğru iti verip böyle Whiteside'ın dengesini bozup 3. çeyrekte birkaç tane hücum reboundu rahat rahat bitirdi pozisyon da var. McKee'den çok beklemeyeceğim şeyler. Daha çok onu Howard'dan görüyorum. Yani. Ama McGee de çok önemli katkılar verdi ki rahat şekilde kazandık yani. Hani bu takım bu kadar belki en iyi maçı oynamadı Lakers yine. Özellikle LeBron özelinde. Yani LeBron'un etkinliği özelinde. Ama savunmasıyla beraber çok ezici bir galibiyet aldığını gördük. Ki senin de dediğin gibi Portland'ın bundan sonra yavaş yavaş fiziksel olarak da düşeceğini ben tahmin ediyorum. Yani çok yük bindi. Çünkü hem Lillard'a hem işte Nurkiç'e sakatlıktan dönen bir Nurkiç'e hem de aynı şekilde sakat oynayan McCollum'a. Bundan sonra da onların fiziksel olarak düşmesiyle beraber ben zaten 4-1 bekliyorum açıkçası yani. Sen ne diyorsun?
Ona da birazdan geliriz ama yani ben 3. ya da 4. maçta hatta direkt şimdi geldim hazır gelmişken neyse. 3. ya da 4. maçta Portland'ın ciddi bir şey yapacağını düşünüyorum. Maç çıkaracağını düşünüyorum ve o maçı yine işte son toplara falan kalırsa Lakers'a o konuda asla güvenmiyorum ya. Yani bu sezon o güveni verecek dediğim gibi sadece 2-3 tane maçları var. Son toplarda işte kazanınca yani son toplarda kazandığı vesaire böyle gerçekten iyi oynadı. Yani Lillard kaçırırsa kazanırız tarzı olacaktır o maçlar. Çünkü biz atamıyoruz gerçekten son toplarda. Ben 3. ya 4. maçta bir maç daha verebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle mesela 3. maçı kazanırsa 4. maçı falan böyle biraz salabileceklerini ve 2-2'ye gelebileceğini düşünüyorum serinin. Yani 4-2 olur gibi geliyor bana. 4-1 olsun bizim olsun.
Aynen. Ben de 4-1 olsun bizim olsun diyecektim tam. Hiç daha fazla da yorulmayalım. O şekilde bence de senin dediğin gibi muhtemelen bir maç olacak. Yani artık orada da artık bir başta da LeBron baba bir şeyler yapsın ya. Yani o kadar da değil diye düşünüyorum. Ya ne diyeyim yani. Bir de abi LeBron hiç şut konusunda güven vermiyor bana. Yani şöyle üçlük anlamında hiç o bubble'da ritmini bulamadı gibi geliyor. Çok da denemedi zaten iki maçtır. Hani playoff'ta da. Hani LeBron'un o uzunu karşısına alıp topa bakıp sonra kaldırıp attığı artık dünyanın en çirkin imza atışı gerçekten ya, estetik olarak bence facia bir atış yani gerçekten o topa bakışı falan filan artık yapma bunu diyorum her izlerken ama her defasında yapıyor, genelde başarılı oluyordu, onlardan da bekliyoruz açıkçası yani biraz onun o açıdan ritmini bulması önemli üçlük anlamında.
LeBron üzerinde ben bir de şunu diyecektim, yani bu maç böyle bir maçta gerçekten sahada dinlenerek oynamış olması Lakers için çok büyük bir artı. Çünkü
kesinlikle
tüm sezon gördüğümüz şey Lakers'ın kazanması için LeBron ve Davis'in en azından iyi performans göstermesi, birinin çok çok iyi oynaması vesaire gerekiyordu. Ama LeBron bu maçta gerçekten takımı yönetti. Takımı yönetme kısmını çok iyi yaptı ama kendini çok zorlamadı. 1-2 böyle geçiş hücumunda çembere gitmeye çalışması dışında. O yüzden hani LeBron'un genel olarak dinlenmiş olması bu maçta çok büyük bir artı. Ondan bir tane kesin göreceğiz zaten. Ya ben bu maçı bekliyordum çünkü ilk maçtan sonra hani ilk maçı iyi oynamış olsa da bu maçta daha böyle skor yükünü sırtlamış bir LeBron göreceğimizi düşünüyordum. Ama takım çok iyi işleyince ve Davis o rolü üstlenince zorlamadı hiç o da. 10 sayısını attı, çift tanemi yaptım yeter dedi.
Çift taneye devam ediyor. Ama o istatistik normal sezondaydı değil mi ya? Playoff'ta değildi.
Zaten playoff'u sayarsak onun orada sıkıntıları var. Neyse.
Aynen. 2011 finalleri sansın.
Yani LeBron'un dinlenmiş olması maçta yine çok hoş oldu. Bu maçta bir de konuşacağımız şey hani yine biraz bahsetmemiz gerekiyor bence. Ekstra değinmemiz gerekiyor. Lakers'ın etkileyici savunması. 3 çeyrekte Portland'ı 58'de tutmuş olması. Ki o maç içinde Lakers'lere de böyle forumda birkaç kişiyle konuşuyorduk onu. Şey, ilk çeyrek dışında bir de tabii bu maçın garbage time'ı olan son çeyrek dışında Lakers Portland'ı hep böyle 19'da 21 sayı arasında falan tutmayı başardı. Genel olarak hani savunmada da çok ciddi sıkıntı çekmiyoruz gibi duruyor. O yüzden hani o da güzel bir not bence. Sen ne düşünüyorsun Lakers'ın genel olarak savunması hakkında?
Abi katılıyorum. Yani hani İlk maçın ilk çeyreği 36 sayı attılar sanırım. Yani kalan 3 çeyrekte 64 sayı atmışlardı. Bundaki 3 çeyrekte de 58 sayı attılar. Aynen. Yani hani toplam kaç yapıyor? 122 yapıyor sanırım. Hani saçma bir rakam. Portland gibi Bubble'da 126 offensive rate, 126 maç başı ortalama 125 de offensive rating miydi? Onun gibi bir şeydi sanırım. Hani o şekilde oynayan bir takımı buralarda tutabilmek gerçekten çok değerli. Bir de yani şunu da söylemek lazım. Hani Lakers istediği savunma stratejisi üzerinden bunu gerçekleştiriyor. Özellikle Damian Lillard pick and roll'lerinde tamamen Lillard'ı perdeden uzak şekilde weak dedikleri veya ice dedikleri şekilde savunuyorlar. Yani bu da ve direkt olarak tepede hızlı şekilde uzun kim olursa olsun net şekilde Lillard'ın o kaldırıp atmasını engelleyecek şekilde o kadar yakınlıkta duruyor. Burada tabii biraz short roll'a bir imkan sağlıyor mecburen yani. Ama orada da şimdi yani şöyle bir şey var. Ya Whiteside'ın adamı ya Nurkic'in adamı ya da Carmelo'nun adamıyla zaten perde yapıyorlar genelde. Yani Whiteside zaten bir şey demeyeceğim yani. Hani bir şey demek istemiyorum ya Whiteside konusunda. Whiteside'in short roll performansı hakkında. Carmelo da zaten hiçbir zaman acayip bir pasör olmadı. O da genelde topu aldığı zaman kaldırıp atmaya yönelik bir performans sergiledi kariyeri boyunca ve Portland'da da. Nurkic de açıkçası çok öyle o okumaları yani readleri çok iyi yapamadı iki maçtır. topla buluşta çok fazla short roll imkanı da vermedik zaten. Yani bu savunma stratejisi üzerinden Portland mutlaka ya 3. ya 4. maçta o konuda sana katılıyorum. Hani maçı sonuna kadar getirebileceği şekilde Lakers'ın savunmasını yenebileceği durumlar olacaktır. Özellikle Lillard'ın ben ona kesin eminim yani. Hani bir şekilde bir şeyler yapacaktır Lillard. Ama ben senin dediğin gibi çok Lakers'ın istediği şekilde savunma yapıp Portland'ı gerçekten hayattan bezdirdiğini. Yani bir savunma denen bir şey var. Bir de yani Lakers'ın Portland'da yaptığı olay var. Hani o bence savunma gibi değil. Daha çok böyle hayattan bezdirmeydi yani. Özellikle. Hani dediğin gibi ilk maçın ilk çeyreğini ve ikinci maçın son çeyreğini attığımız zaman. Gerçekten Lakers zaten şampiyonluk yoluna gidecekse savunmasıyla gidecek. Ana temel olarak, direkt olarak bu zaten çok açıktı. Burada da ben savunmanın farklı farklı oyuncu tiplerini savunabilme konusunda da iyi bir imtihan verdiğini düşünüyorum. İyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Lillard'ı savunmak şu anda dünyanın en zor şeyi zaten. Hani onu da çok iyi şekilde yaptı bence Lakers. İki maçtır.
Bakalım, umarım beklediğimiz dediğimiz o maç şeyde olmaz. Dördüncü maç olmaz. Çünkü o maçın ayrı bir hikayesi de var.
Aynen, kesinlikle.
24 Ağustos'ta oynanıyor. O da Amerikan takvime göre hele 8/24 olduğu için Kobe'nin forma numaraları. Zaten 23 Ağustos'ta Kobe'nin doğum günü. Hani 24'ünde oynanacak maçı kaybetmesi demek artık yeter yani Lakers diyeceğim, o maçı kaybederlerse yani. O maçta siyah formaları giyecek mi Lakers?
Son. Aynen. Aynen, siyah forma NBA'in resmi sitesine de koymuşlar. O gün o formalarda satışa çıkıyor. Zaten bunlar 2 sene önce Lakers giymişti o siyah formaları. Hani Kobe desenli formaları, ama bir de sanırım sol göğsünde bütün oyuncuların kalp içinde 2 numaralı cici içinde bir küçük bir kalp koydukları bir forma olacakmış. Yani bir öyle bir değişiklik var. Hani yani Kobe'nin çok üzücü vefatından sonra ilk maçı da Lakers Portland'da oynamıştı. Hani Kobe'nin doğum gününde de Lakers yine Portland'da oynayacak. Hani o maçı kaybetmiştik. O gün gerçekten sahada bir Mamba mentality'yi sergileyen Damian Lillard vardı. Lillard'ın da çok aslında örnek aldığı bir oyuncu olduğunu biliyoruz yani. O da o yüzden onun için de bence özel bir maç olacak. Yani o da çok elinden gelen her şeyi yapacaktır, ama hani artık kan ter gözyaşı mücadele artık o maçı Lakers yani, çünkü bir de şöyle bir şey var abi. Bundan sonra Lakers'ın o tarihte bir maç oynama ihtimali yok. Aynen. Yani NBA takvimi de hani buna zaten izin vermediği için normal şartlarda. Yani artık o maçı kaybetmesi gerçekten üzücü olur Lakers'ın gerçekten. Takımın da ona göre hazırlanacağını umuyorum. Yani abi, ama yani şu mesela şuralarda Kobe falan olsa gerçekten, yani hani mesela maç sonu falan filan diyoruz. Yani Kobe hiçbir zaman belki özellikle kariyerinin belli bir yerinden sonra inanılmaz verimli maç sonları oynayan bir oyuncu olmadı. Ama o hırsı ve o elinden gelen her şeyi yapacağını bildiğiniz o hissi gerçekten ben özlüyorum yani. Özellikle maç sonlarında vesaire. Hani bu maçı burada Kobe bırakmaz. En azından bize bir imkan tanır. Kaçırsa bile yine o kullanır. Yani o kafayı, o kafa yapısındaki bir oyuncu takımda yok. Ne kadar LeBron ve Anthony Davis efsane statüsüne girebilecek oyuncular olsalar da of, çok farklı bir şey yani.
Bakalım, dediğim gibi umarım artık o günde de şey yapmazlar. Çünkü dediğin gibi daha önce de Portland'da kaybettik o geri dönüş maçını. Hani sezonun Clippers maçı ertelenmişti vesaire. Bakalım, bu maçta artık biraz daha sağlam bir reaksiyon bekliyorum diyeyim.
Bekliyoruz diyelim. İnşallah olsun.
Sorulara geçiyorum.
Tamamdır abi.
İlk soru Yiğit'in sorusu. Soyadını şimdi hatırlayamadım. Adaşımın sorusu. Portland Lakers'ın sorunlarını ortaya mı çıkartıyor yoksa gizliyor mu demiş. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Abi sen ne düşünüyorsun? Bence buna sen cevap ver önce. Sonra ben söyleyeyim.
Olur. Yani bence sorunlarını bayağı gizliyor. Çünkü bizim tüm sezon, bunu da çok konuştuk hani, tüm sezon sıkıntı çektiğimiz takımlara bakarsan eşleşme konusunda. Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics ve keza yine Milwaukee Bucks aklıma gelmedi bir an. Bunlar hepsi işte çok forvetleri olan, çok yönlü forvetleri olan, atletik forvetleri olan ve LeBron, Davis mesela onlar pick and roll oynadığında bunu switchleyip hiçbir şekilde dezavantaj yaşamayan bu oyunculara birebir eşleşebilecek forvetleri olan takımlardı. Portland'da böyle bir oyuncu bile yok. O yüzden yani bence gerçekten Lakers'ın sorunlarını ortaya çıkarmıyorlar diye düşünüyorum ben. Ama aynı zamanda Portland'ın dişli bir rakip olması da Lakers'ın hani bu nasıl diyeyim ısınma süreci gibi bu tur biraz. Bu ısınma sürecinde çok iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten bunu düşünüyorduk da şu anda da biraz öyle gözüküyor. İlk maç ve ikinci maça baktığımızda tabii serinin tamamında oynanmasını beklememiz lazım. Ama bence ben sorunlarını biraz gizlediğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Ben de o açıdan kesinlikle yani personel açısından Lakers'a karşılık veremeyecek durumdalar kanat açısından. Mesela söyledim benim de aklıma şey geldi abi Orlando ile iki maç oynadık bu sene.
Aynen.
Yani abi yani onlar da elit kanatlara sahip değiller belki ama işte hani Isaac'tir, Aaron Gordon'dır vesaire yani onlar da atletizm olarak karşılık verebildiği dönemde bir tane Staples'taki maçı aldılar. Orlando iki maçı Lakers 30 sayıdan falan veriyordu zaten. Hani biraz zor biraz daha zorlasa öyle hatırlıyorum. Lakers'ın o konudaki savunma açısından problemleri de yani hücum etme böyle kanatlı takımlara ve aynı şekilde böyle kanatlı takımlara savunma açısından da problemleri çok net. Ama hani şöyle diyeyim Damian Lillard'a karşı oynamak da olası bir Houston serisinde muhtemelen onlar gelecek çünkü. James Harden nasıl aciliyetindeki bir oyuncu o da. Yani demek istediğim yarı sayı geçtiği anda onu savunmak zorundasınız. Yani logodan kaldırıp atabiliyor. Hani Harden da aynı şekilde bir oyuncu. Biraz daha farklı bir oyuncu olsa da. Hani o açıdan da Lakers için o hazırlanmak açısından da iyi olacak bence. Bir de şöyle bir şey var. Onu da söylemek lazım tabii. Hani iyi yönlerinde belli açıdan gizlemiş oldu Portland Lakers'ın. İlk maç üzerinde şut performansı gerçekten çok kötüydü ama hani içeriği iki tane kalın kalıplı uzunla kapatıp pota altından size kolay sayı vermeyeceğiz mentalitesi üzerinden oynadı daha çok zaten şutlarda girmeyince. Ve hani bu da tamamen sanki 90'lar basketbolu gibi çok iğrenç bir basketbol ortaya çıkardı Lakers hücum ederken. gerçekten göz kanatan hani bu açıdan da Lakers için iyi bir sınav iyi bir alıştırma senin dediğin gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani olay biraz da ilerledikçe turlara geldiği zaman bu eller biraz da titreme başladığı zaman Lakers'ın zaten artık daha ne kadar titreyecek bilmiyorum da hani özellikle içeriği kapatıp o şekilde topu tamamen şut açısından bırakan savunmalar için de Lakers için iyi bir alıştırma olduğunu düşünüyorum. Özellikle LeBron özelinde mesela hani potaya ne kadar gidebilecek tarzında iyi bir alıştırma olduğunu düşünüyorum ben de.
Aynen o konuda haklısın. Yani Portland'ın uzunları özellikle bir de çılgın şeyler de yapıyorlar şu an. İşte Whiteside'la Nurkic'i yan yana oynatmak gibi. Tam işte dediğin 90'lar basketbolu ikiz kuleler gibi bakabilirsin buna. Ve pota altını karartıyorlar ki Lakers'ın gerçekten en etkili tarafı o. Ki bir daha düşünüyorum şu an mesela Houston çıksa finalde Clippers olsa hatta Denver şansa yani Denver bir şekilde Clippers elese vesaire bile öyle bir takım olmayacak bir daha. Oraya kadar çıkabilirsek batı finaline kadar. Yani gerçekten farklı bir şey sunuyorlar. Bizim bir artımızı yok ediyorlar gibi ama işte hatta bunu ilk bundan bir önceki podcast'te de söyleyecektim. Yanlış yani kaydedemediğimiz yerde de biraz bahsetmiştik. Hani delici bir gardın olmaması da Whiteside, Nurkic gibi oyuncuların en büyük zaafını böyle açığa çıkaramamızı da etkiliyor. Pikenrollarda üzerine gidip onları dribblingle geçecek bir oyuncumuz çok yok. Bu konuda ben Waiters'ın daha fazla süre almasını bekliyordum. Belki önümüzdeki maçlarda biraz daha görebiliriz ama işte yine dediğim gibi Rondo gelecek mi? Rondo gelirse süre dağılımı nasıl olacak? Böyle sorular da var. Göreceğiz ya. Ama
gelmesin abi ya. Vallahi yani gelmesin ya. Yani vallahi
gelmez. Biliyorsun. Hiç zorlama.
Yani, olabildiğince uzak kalsın yani. Bilemiyorum abi vallahi gerçekten ben. Bir de hani takımda bir şeyler oynuyor falan filan. Yani ben bir daha o adamı görmek istemiyorum ya.
Aa playoff Rondo'ya güvenmiyor musun?
Yok abi böyle bir şey yok. Yalan ya. Ona inanma. O şey hurafe ya. Allah aşkına playoff Rondo'ymuş. Kesinlikle inanmıyorum.
Sercan Seref'in sorusu. LeBron'un pota altı bitiriciliğindeki görece düşüş onun fiziksel zindeliği hakkında sizi de ufaktan endişelendirmeye başlamadı mı demiş. Başlamadı mı derken zaten Ben bunun hep beni endişelendirdiğini söylüyordum. Bir önceki kayıtlarda da falan da söylemiştim. Sen de endişelendirdin. Burada bu bölümde de konuştuk biraz. Ya endişelendiriyor ama ısınacağını düşünüyorum ben ya. Bir yerden sonra bu Portland serisiyle birlikte yavaş yavaş o tempoya girebileceğini düşünüyorum. Ha, Mart'taki seviyesini bir daha görebilir miyiz? Ondan emin değilim. Mart'taki seviyesi çünkü gerçekten işte bu adam playofflarda bu adamı görürsek bu takım şampiyonluğa gidebilir performansıydı. Orada artık Davis de biraz daha ısınmıştı. Birbirlerine uyumları da iyice artmıştı vesaire. Takım parçalar da birbirine uyum artmıştı. O seviyeyi bir daha görebilir miyiz? Umarım görürüz. Ama o konuda o kadar şey değilim ben. Hani göreceğimizi böyle tabii abi LeBron yapar abi LeBron bu falan diye düşünmüyorum. Göstermesi lazım biraz. Sen ne düşünüyorsun?
Katılıyorum birebir yani her söylediğine. Yani umuyorum en azından. Çünkü hani bu açıdan yani hiç kimse yani ne sen ne ben yani veya yorumlayan hiçbir yorumcu, en iyi yorumcu gelsin bu konuda net bir yorum yapamaz. Çünkü hani bu adamın fiziksel durumunu bilmek lazım detaylı şekilde. Hani nasıl bir çalışma yaptığını vesaire. Ancak umabiliyoruz. Ama mesela yani zaten sıralama maçlarında da bir Indiana maçı dışında zaten hiç agresif değildi potaya gitme konusunda. Burada da yani sürpriz olmadı benim için zaten bu şekilde görmek. Yani çünkü hani iki günde bu adamın bir iksiri çip de hadi bakayım ben zıplıyorum, uçuyorum, kaçıyorum deme ihtimali yoktu. Bu zamanla olacak. Yavaş yavaş artacak artarsa da. Hani ama Lakers'ın en tepeye çıktığı zaman yani artık konferans finallerine, finallere çıktığı zaman o LeBron'un o haline ihtiyacı var açıkçası. Yani o çünkü artık orada o kadar hata payı kaldırmayacak seriler oynayacağız yani eğer çıkabilirsek. O açıdan da ihtiyacımız var. Ancak umabiliyoruz tabii ki de.
Yani o konuda şöyle bir şey ekleyebilirim. Geçen sezon LeBron playoff modumu açtım. O sakatlık dönüşü playoff modumu açtım dediğinde herkes abi LeBron playoff modumu açtım dediyse açmıştır. Şimdi göreceksiniz LeBron'u demişti ve görmemiştik. O yüzden hani böyle abi her sözüne inanmamız lazım kral falan diye bakmıyorum ben doğal olarak. Bakalım ama şu an o kadar kötü gözükmedi. Özellikle Portland'ın o ikinci maçta ben biraz daha LeBron'dan hani şey en azından sezon başındaki tarzda oynadığını gördüm. Çünkü ilk maçta ya da bu seeding maçlarının çoğunluğunda daha çok şeydi. 2019'daki LeBron gibiydi benim gözlemlediğim. Hezonya'dan blok yiyen falan LeBron gibiydi. O yüzden şu anki seviyesi çok ideal. Hani ilk tur için ideal. Umarım Houston serisindeki Houston gelecek gibi duruyor dediğin gibi. Orada falan daha iyi bir LeBron görürüz. Sercan Serif'in ikinci sorusu. Eğer koskoca Lakers Danny Green'i paketleyip Raptors'tan OG Anunoby çekemiyorsa kendine büyük şey yapmayacaksın lütfen demiş. Önce sen cevapla. Ben sonra buna ciddi bir cevap da vereceğim çünkü.
Abi yani onu...
Farklı mı sence Sercan?
Yani Lakers'ın büyüklüğü OG Anunoby'le Danny Green'le ölçülebilecek bir büyüklük değildi. yapsa keşke Pop yapardı. Yani San Antonio yapardı. Pop'un almak yerine hani Anunoby alabilirler diye düşünüyorum zamanında.
Pop'unu açma, Pop'unu açma.
Yani dediğim gibi Lakers büyük camia da demek ki o kadar da büyük camia değil ki bir Anunoby çekemiyor yani. Hani şey falan versek herhalde yani Green artı Kuzma artı birinci tur falan versek herhalde verirler onu bir yani. Çünkü çok o da bence çok özel bir oyuncuya dönüşüyor. Sen
ona vermen
cevabı merak ediyorum.
Benim cevabım şöyle ciddi bir cevap aslında. Çünkü hani trollemek için sorduğunu biliyorum tabii ki de. Hani Lakers'ın bu hani zengin züppeler algısı hala var ama Lakers'ın takım sahipleri NBA'deki en zengin 29. falanlar büyük ihtimalle şu an. Yani Lakers'ın takım sahipleri gerçekten zengin değiller. NBA takım sahipleri standardında. Ve Los Angeles'ın gelirlerinin yüksek olması dışında hiçbir gelirleri olmadığı için hani gerçekten hiçbir forsu yok ya Lakers'ın. Şu an hani 80'lerden kalma ya da 2000'lerin başından kalma o Lakers algısı devam ediyor ama şu an Lakers bildiğin halkın takımı yani.
Kesinlikle. Abi biz zaten biliyorsun underdog'uz. Yani hani öyle bir şey de oluştu ya. We believe yani. Hani, yani ya. We believe Lakers yani. Hani o Golden State hikayesi gibi Lakers'ımız da umarım bu underdog hikayesinden çok yukarılara çıkarak çok beklentiler aşarak geçecek diye umuyorum. We believe
umarım diyerek. Umarım ilk turu geçeceğiz.
Evet, ben de çok umuyorum yani. Çok büyük sürpriz olacak gerçekten.
Erkan Kaya'nın sorusu, son sorumuz. Olası Houston eşleşmesi uzun farkıyla rahat geçer mi demiş.
Of. Of. Bence yani yok abi, bence tam tersi. Yani ne olursa olsun farklı bir şey oynayan bir takıma karşı oynamak her zaman zaten sıkıntılıdır. Yani bu dünyanın her yerinde böyle yani. Hani sadece basketbol veya sporda da değil. Yani karşınıza hep yaptığınız bir işte karşınıza farklı birisi çıktığı zaman hani ona karşı kendinizi ayarlamanız gerekir ve hiç Lakers'ın böyle bir ezberi yok. Zaten Covington'ın sanırım ilk maçı veya ikinci maçıydı Staples'ta, Houston yenmişti bizi. Tabii o seride Westbrook ne durumda olacak? Yani sakatlıktan oynamaya başlasa bile nasıl dönecek vesaire, bunun gibi parametreler de var bu işin içinde ama hani ben tamamen McGee ve Howard'ın tamamen denklemden çıkacağı bir seri bekliyorum. Eğer oynanırsa. Yani Anthony Davis şöyle bir şey var abi çünkü. Adamlar koyuyor Tucker'ı bir köşeye, diğerine de işte Covington'ı koyuyor artık. Yani çok bir önemi yok. Tamamen 5 dışarıda oynadığı için yani McGee'yi veya Howard'ı sağda tuttuğunuz anda bu sefer farklı problemler ortaya çıkıyor. Yani direkt bir tane boş bir şut veriyorsunuz vesaire. Bir de yani onları Harden'ın pick and roll'üne koymak da ayrı sıkıntılar yaratıyor. Vesaire vesaire. Yani bu Howard ve McGee için Portland serisi oynanabilecek bir seri. Ama tamamen onların denklem dışı kaldığı bir seri bekliyorum. Ben ve yani hani Anthony Davis'in mantık olarak Davis'in bir 40 sayı ortalamasıyla falan çıkması lazım yani o seride. Çünkü gerçekten yani olamaz yani. Hani bu öyle bir takım olamaz zaten. Yani benim mantığım oturan bir takım değil diyorsun. Ama bence çok zor bir seri olacak. Yani beklediğimizden de zor bir seri olacak diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi farklı bir şeye karşı oynamak her zaman oyun tekrarını da tamamen farklı bir yöne çektiği için yani bizi zor duruma sokacaktır. Senin düşüncen nedir?
İşte yani Houston o konuda biraz daha arada kalmış bir takım. Çünkü hani hep konuştuğumuz noktaya geleceğim yine. Lakers çok böyle forvet savunmacıları, çok fazla forvet savunmacısı olan, her şeyi switchleyebilen takımlara karşı zorlanıyor. Ve Houston da aslında biraz bunun değişik bir versiyonu. Hani iyice small ball ve iyice bu her şeyi switchleyelim kafasında. Ve biz Davis'e o switch'ten sonra mismatch'imiz var abi, posta Davis'e top ver abi kafasıyla oynarsak Houston'ı gerçekten çok zorlanırız. Davis'in saçma sapan işte fadeaway'ler koktuğu maçlar dışında gerçekten çok zorlanırız ve çok ritim kaybederiz. Burada bir tek beni sevindiren nokta, dediğim gibi hani ilk maçta da biraz bahsetmiştik abi, hani Kuzma şu an bubble'da saçma sapan bir şekilde iyi savunma, yani artık böyle abi fena da değil aslında ya Kuzma değil de gerçekten abi Kuzma iyi savunmacı mı noktasına geldiği için, o Kuzma, LeBron, Davis falan attığımızda Caruso ve Danny Green mesela her şeyi switchleyen ve 5 dışarıdayı savunabilecek bir takım nüvesine dönüşebilir Lakers. Oradan biraz şey bekliyorum ama ben de uzunlarla fark yaratacağımızı çok düşünmüyorum şu an. Yani seri gelince biraz daha detaylı konuşacağız zaten bunları ilerideki bölümlerde. Ama hani Houston'a karşı bizim avantajımız hani Davis olacak ama McGee artı Howard artı Davis olmayacak gibi duruyor. Sana katılıyorum o konuda.
Abi bir de şöyle bir şey var yani, ben kişisel olarak söylüyorum abi, ben James Harden'ı izlemek istemiyorum ya. Yani abi o adamı izlemek istemiyorum yani gerçekten hani o görüntüyü görmek istemiyorum. Hani nasıl anlatayım, o adamı izlemek benim ruhumu daraltıyor yani gerçekten beni çok sinirlerim bozuyor yani, beni sınıyor bu yani adam yani. Gerçekten gece artık böyle gerçekten çok sıkıntılı, çok sinirli dakikalar geçiriyorum. Umarım izlemek zorunda kalmam diyeceğim ama muhtemelen izleyeceğiz yani Oklahoma geçemeyeceği için. Yani o oyun tarzını zaten sadece Lakers maçları dışında Houston maçları izlemiyorum neredeyse bütün normal sezonda da. izlemek istemiyorum ama mecbur izleyeceğiz gibi duruyor.
Ya ben Harden'ı OKC zamandan çok seven biri olarak şu anki Harden'ı gerçekten ben de beğenmiyorum. Hani Harden çok çok yetenekli bir oyuncu ama yani şu kafa atmalar, üçünün gerisinden faul almaya çalışma, ayağı uzatmalar falan filan. Yani gerçekten çok yoruyor Harden'ı izlerken, o konuda katılıyorum sana. Ve özellikle hakemler de bu kadar çok izin veriyorken guardların bunu yapmasına. İlk maçta sen de fark etmişsindir. İki kere Caruso'ya faul çalmışlar. Lillard böyle 35 feet'teyken falan
Tabii.
Böyle saçma sapan faul almaya çalışırken Caruso sabit dururken faul falan çalınıyor. Yani bunları hakemler yaptığı sürece bu arada Harden yapacak ve hakkıdır da. Ama onu bu tarzda oynamasını beğenmemek de taraftarlar olarak bizim aklımız doğal olarak. Yapacak bir şey yok ya.
Kesinlikle abi. Bir de bir PJ Tucker da PJ Tucker falan filan da öyle çok irite edici adamlar yani. Hani o seride takım için yani iki takımlar arasında da sinirler gerilecektir diye düşünüyorum ben.
Bizde de öyle bir topçu olsaydı da kavga çıksaydı.
Şey var ya, Markif var ya. Markif'i salarız üstüne.
Ha, Markif kurtarır. Bir gün
aynı attırsın zaten Tucker'ı. İşimiz daha kolay olur yani.
Howard yapsın o işi.
Vallahi kendisi hakkında konuşmak istemiyorum. Kendisine sonsuza kadar çok sinirli ve nefret dolu şekilde devam edeceğim hayatıma. Benim çocukluk hayallerim biten adam olarak, o takımı bozan adam olarak 2013 takımını her zaman hayatımda öyle kalacak benim yani. Ne olursa olsun. Dünyanın en iyi topunu oynasa öyle Lakers'ta bir dahaki döneminde.
O zaman böyle kapatalım.
Tamamdır abi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür
ederim geldiğin
için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli sohbetti. İnşallah daha mutlu podcastlerde görüşmek üzere. Daha ilerlerde, daha şampiyonluk yolunda değil.
Bakalım ya. Şu Portland serisini bir atlatalım da sonra yavaş yavaş bakarız onlara. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm işte bu 4. maçtan sonra kaydederim. 2 maçta 1 yapmayı planlıyorum. O bölümde görüşmek üzere. Herkese İyi akşamlar ya da iyi günler.